bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Totem ve Tabu. Sigmund Freud. 1. kaset, 1. yüz. Sosyal Yayınlar, 2. basım, Mayıs 1996. Çeviren K. Sahir Sel. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Sigmund Freud 1856-1939, yaratıcısı olduğu psikanaliz metodu ve bıraktığı anıtsal eserler topluluğu ile çağdaş düşünceyi derinden etkilemiş bir bilim adamı ve düşünürdür. Onu bu ünlü eserinde psikanalizi toplum bilimleri alanına yayar ve uygularken görüyoruz. Freud'un günümüz nevrozları ile ilkel insanlar arasında kurduğu analoji abartmalı bulunsa bile ilgi uyandırmaktan geri kalmaz. Ayrıca bu eser psikanalizin sentez ve yorum gücünü gösteren güzel bir örnektir. Sayfa 7. Ön söz. Bu kitabı meydana getiren ve Imago adlı dergimde daha önce yayımlanmış olan 4 bölüm, kolektif psikolojinin henüz karanlık olan bazı fenomenlerine, psikanalize ait görüş ve verilere uygulamak amacıyla yaptığım ilk girişimdir. Böyle bir amaçla yazıldıklarına göre bu 4 bölüm bir yandan aynı konuya analitik psikoloji varsayımı ve metotlarını uygulamak isteyen V. Wundt'un büyük eserine, öbür yandan da tersini olarak bireysel psikolojiyi kolektif psikolojiden alınma verilerle açıklamaya çalışan Zürih psikanalitik ekolünün bu çalışmalarına karşı çıkmaktadır. Kişisel araştırmalarımın çıkış noktasını bu iki ayrı yöndeki çalışmaların oluşturduğunu çekinmeden kabul ediyorum. Araştırmalarımın bazı kusur ve eksiklikleri olduğunu asla saklamak istemem. Bu kusur ve eksikliklerin bazıları bir konuya ilk defa el attıldığında kaçınılması imkansız olan şeylerdir. Onun için burada onlardan söz etmeyeceğim. Buna karşılık başka bazıları ise birkaç kelimeyle de olsa açıklanmayı gerektirir. Dipnot 1. Jung. Wandlungen und Symbol des Libido in Jahrbuch für Psychoanalyst und Psychoanalystische Forschungen. Band 4, 1912. Aynı yazarın Versuch einer Dasling der Psychoanalytischen Theorie, aynı eser, Band 5, 1913. Bu kitap, uzman olmayan bir okuyucu kitlesine hitap etmekle birlikte yine de ancak psikanalizle az çok yakınlığı olan okuyucularca tam olarak anlaşılıp değerlendirilebilecek bir kitaptır. Bir yanda etnologlar, lingüistler, folkloristler ve benzerleriyle öbür yanda psikanalistler arasında bir bağ kurmak amacını gütmektedir. Ama ne onlara ne de bunlara eksiklerini tamamlamak imkanını sağlayabilecek güçtedir. Yani öncekilere yeni psikoloji tekniğini yeterince öğretemeyeceği gibi sonrakilere de işlenmelerini bekleyen materyallere yeterince hakim olmak imkanını sağlamaz. Bunun için her iki tarafında dikkatlerini uyandırmakla yetinmek zorundadır ve eğer bu girişimim bütün bu bilginleri verimli sonuçlar sağlaması muhakkak olan bir işbirliği amacıyla bir araya getirilebilecek olursa kendimi mutlu sayarım. Bu kitabın başlığında bildirilen iki konu, yani totem ve tabu, burada aynı tarzda ele alınıp işlenmiş değildirler. Tabu problemi burada aşağı yukarı nihai ve kesin saydığım bir çözüme kavuşmaktadır. Oysa totemizm için aynı şey söylenemez. Bu konuda amaçladığım çözümün yalnızca psikanalizin günümüzdeki verilerinin doğrular ve destekler göründüğü çözümden ibaret olduğunu tam bir alçak gönüllülükle açıklamak zorundayım. Elde edilen sonuçlar arasında kesinlik derecesi bakımından böyle bir fark bulunmasının nedeni tabunun günümüzde modern toplumlarımızda da hala varlığını sürdürmesidir. Negatif bir anlam taşımasına ve tamamen farklı konularla ilgili olmasına rağmen tabu, psikolojik bakımdan Kant'ın kategorik emirinden başka bir şey değildir. Şu farkla ki, her türlü bilinçli motivasyonu bir yana iterek, hükmünü sırf zora dayanarak yürütmeye bakar. Totemizm ise tersine, bizim bugünkü duyuş ve düşünüşümüze tamamen yabancıdır. Uzun zamandan beri kaybolmuş ve yerini yeni dinsel ve sosyal şekillere bırakmış bir kurum, modern uygar kavimlerin din, ahlak ve adetlerinde ancak bazı belirsiz izlerine rastlanan ve hala onu muhafaza edenlerde bile derin değişikliklere uğramış bulunan bir kurumdur. İnsanlığın sosyal ve teknik ilerlemesi tabu için toteme göre daha az zararlı olmuştur. Bu kitapta totemizmin ilkel anlamını çocuksu izlerinden ve kalıntılarından bizzat kendi çocuklarımızın gelişme seyri içinde kendisini gösterdiği şekillerden çıkarmaya çalıştık. Totemle tabu arasında var olan sıkı ilişkiler görünüşe göre bu varsayıma yeni temeller sağlamaktadır. Ama bu varsayım sonunda yanlış çıkacak bile olsa bence yine de artık kaybolmuş bulunan ve zihinlerde yeniden canlandırılması çok güç olan bir realiteye yaklaşmamıza belli bir ölçüde yardım etmekten geri kalmayacaktır. S.F. Bölüm 1. İncest Korkusu. Tarih öncesi insanın gelişmesi sırasında aşmış olduğu yolu bize bırakmış olduğu anıtlarla, araç ve gereçlerden, bazen doğrudan doğruya bazen efsaneler, mitoslar ve masallar aracılığıyla bize intikal eden sanat, din ve hayat anlayışı kalıntılarından ve nihayet kendi ahlak ve adetlerimizde arta kalmış bir halde yaşamakta olan mantalitesinden tanıyıp bilmekteyiz. Bundan başka bu tarih öncesi insanı bir anlamda hala bizim çağdaşımızdır da. Bugünkü dahi ilkel insanlara bizim olduğumuzdan daha yakın saydığımız ve kendilerini bu eski insanların dolaysız çocukları ve izleyiciler olarak gördüğümüz insanlar vardır. Vahşi ve yarı vahşi denilen kavimler hakkında biz işte bu kanıyı taşırız ve eğer bu kavimlerin psişik hayatının bizim öz gelişmemizin iyi korunmuş eski bir aşamasını oluşturmakta bulunduğu kanıtlanabilecek olursa bu psişik hayat bizim için özel bir önem kazanır. Bu kanıtlamanın yapılmış olduğunu kabul edelim. Bu takdirde etnografyanın bize gösterdiği ilkel kavimlerin psikolojisi ile psikanalitik araştırmalardan çıkan nevrozların psikolojisi arasında yapılacak bir karşılaştırma birçok ortak çizgiler bulmamızı ve her iki alanda da zaten bilinmekte olan bazı olayları yeni bir ışık altında görmemizi sağlayacaktır. Gerek dış gerekse iç nedenlerle bu karşılaştırma için etnologların bize en vahşi, en geri ve en zavallı olarak tasvir ettikleri kabileleri alıyorum. Hayvanlarına varıncaya dek başka yerde bulunmasına imkan olmayan bazı arkaik çizgileri bugüne kadar korumuş olan en genç kıtanın yani Avustralya'nın ilkel yerlilerini. Avustralya'nın ilkel yerlileri en yakın komşuları olan Melanezya, Polinezya ve Malaya kavimleriyle ne fizik ne de lingüistik herhangi bir akrabalık içinde değildirler. Bu yerliler ne ev ne de sağlam kulübe yapmasını bilirler, toprağa ekip biçmezler, hiçbir evcil hayvanları hatta köpekleri bile yoktur ve çömlekçiliğe varıncaya kadar hiçbir şey bilmezler. Yalnızca öldürdükleri her türlü hayvanların etleri ve topraktan çıkardıkları bitki kökleriyle beslenirler. Ne kralları ne de şefleri vardır. Bütün topluluğa ait işler yaşlı insanların meclisinde karara bağlanır. Bu insanlar da üstün varlıklara tapınma şeklinde bir dinin izlerine rastlandığını kesinlikle söylemek mümkün değildir. Suyun bulunmaması nedeniyle son derece çetin hayat şartlarıyla savaşmak zorunda bulunan kıtanın iç kısımlarındaki kabileler kıyılara yakın yerlerdeki kabilelere kıyasla her bakımdan daha ilkel görünmektedirler. Elbette ki bu zavallı çıplak yamyamların bizimkine benzer bir cinsel ahlaka uymaları ya da cinsel içgüdülerine fazlasıyla sert kısıtlamalar koymaları beklenemez. Böyle olmakla birlikte bunların yakın akrabalar arasında cinsel ilişkilere enseste karşı en şiddetli yasakları koyduklarını biliyoruz. Onların bütün sosyal organizasyonları bu amaca hizmet ediyormuş ya da bunun gerçekleşmesine bağlıymış gibi görünmektedir. Avustralya yerlilerinde kendilerinde bulunmayan bütün dinsel ve toplumsal kurumların yerini totemizm sisteminin aldığını görüyoruz. Avustralya kabileleri bir takım daha küçük gruplara, klanlara bölünmekte ve bu klanların her biri kendi toteminin adını taşımaktadır. Totem nedir? Genellikle bu tehlikesiz ya da tehlikeli ve korkulan bir hayvan, daha seyrek olarak da bir bitki ya da bir doğa gücü, yağmur, su olup grubun bütünüyle özel bir ilişki içinde bulunur. Totem ilk önce grubun atasıdır, sonra da onun koruyucu ruhu iyilik yapıcısıdır, ona kehanetlerini bildirir ve başkaları için tehlikeli olduğu halde kendi evlatlarını tanır ve korur. Bunun için aynı toteme sahip olan kimseler totemlerini öldürmemek ya da yok etmemek, etini yemekten ya da ondan herhangi bir şekilde yararlanmaktan kaçınmak gibi kutsal bir yükümlülük altında bulunurlar ve bu yükümlülüğün her türlü ihlali otomatik olarak cezalandırılmalarına yol açar. Totemik karakter yalnızca özel bir hayvanda ya da başka bir özel nesnede, bitki ya da doğa gücü değil, fakat totemin türünden olan bütün bireylerde bulunan bir şeydir. Zaman zaman kutlanan bazı bayramlarda aynı totem topluluğundan olan kişiler törensel danslar yaparak totemlerinin hareketlerini ve özelliklerini temsil ya da taklit ederler. Toteme masubiyet gerek baba, gerekse ana tarafından miras halinde geçer. Ana tarafından geçişin her yerde daha eski olup, baba tarafından geçişe ancak daha sonraları yerini bırakmış olması muhtemeldir. Toteme bağlılık Avustralya yerlisinin bütün sosyal yükümlülüklerinin temelini teşkil eder ve bir yandan kabileye bağlılığı aşarken öbür yandan da kan akrabalığını geri plana iter. Dipnot 1. Fraser Totemizm ve Exogami Cilt 1 Sayfa 53 Totemin yarattığı bağ, kelimenin modern anlamıyla kan ya da aile bağından daha güçlüdür. Totem ne toprağa ne de şu ya da bu yere bağlıdır. Aynı bir totemin üyeleri birbirinden ayrı olarak ve farklı totemleri olan kişilerle barış içinde yaşayabilirler. Dipnot 1 Totem sistemi hakkında bu pek kısa özet bazı aydınlatmaları ve itiraz kayıtlarını gerektirmektedir. Totem kelimesi ilk kez İngiliz J. Long tarafından 1791 yılında totem şeklinde kullanılmıştır. J. Long bu kelimeyi Kuzey Amerika Kızılderililerinden almıştı. Daha sonra konu yavaş yavaş bilim çevrelerinde büyük bir ilgi uyandırmış ve üzerinde birçok çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Ben bu çalışmalar arasında özellikle C.G. Fraser'in temel eser niteliğinde olan 4 ciltlik Totemism and Exogamy'si 1910 ile Andrew Lang'in eserleriyle Travailler'ını ki en belli başlısı 1905'te yayımlanan The Secret of the Totem'dir anacağım. Totemizmin ilkel insanlığın tarihindeki önemli yerini ilk fark etmek şerefi İskoçyalı J. Ferguson MacLennan'a 1869-1870 aittir. Avustralya yerlilerinden başka Kuzey Amerika yerlilerinde, Okyanus Takım Adaları kavimlerinde, Doğu Hindistan'da ve birçok Afrika kavimlerinde de totemci kurumlara rastlanmış olup hala da rastlanmaktadır. Fakat yorumlanması güç bazı izler ve kalıntılar totemizmin Avrupa ve Asya'daki Aryan ve Semitik kavimlerde de bir zamanlar bulunmuş olduğunu fark etmemizi mümkün kılmaktadır. Öyle ki birçok bilginler totemizmi insanlığın gelişmesinde zorunlu ve evrensel bir aşama olarak görmek eğilimini duymuşlardır. Acaba ilkel insanlar nasıl olup da kendilerine bir totem edinmişler, yani sosyal yükümlülüklerinin ve daha sonra göreceğimiz gibi cinsel kısıtlamalarının temeline şu ya da bu hayvandan gelmişliklerini koymuşlardır. Bu konuda birçok teoriler vardır. Wundt'un Volker Psychology'sinde cilt 2 Mythos und Religion bir dökümünü bulabileceğimiz bu teoriler arasında bir uzlaşma ihtimali pek yakın görünmemektedir. Ben totemizmin problemini psikanaliz metoduna başvurmak suretiyle bu kitabın 4. bölümüne bakınız, özel bir incelemeden geçirmek istiyorum. Totemizmin teorik açıklanışı konusunda fikir ayrılıkları bulunduğu gibi bunu meydana getiren olayların yukarıda yapmaya çalıştığımız şekilde genel hükümler halinde ifadesine asla imkan olmadığı da söylenebilir. Hiçbir yorum yoktur ki bir takım istisnalara ve itirazlara yol açmasın, ama şunu unutmamak gerekir ki en ilkel ve en tutucu kavimler bile belli bir anlamda eski ve gerilerinde uzun bir geçmiş bulunan kavimlerdir ve bu uzun geçmiş sırasında onlarla ilkel olan şey büyük ölçüde bir gelişmeye ve bozulmaya uğramıştır. Nitekim bugün dahi kendilerinde totemizme rastladığımız kavimlerde bu totemizm son derece çeşitli bir dağılış, parçalanış ve başka sosyal ve dinsel kurumlara geçiş halinde bulunur ya da durağan şekiller altında bulunsa bile ilkel şeklinden büyük ölçüde ayrılmış durumdadır. Bu nedenle şimdiki durum içinde neyin canlı bir geçmişin sadık bir imajını temsil edip neyin bu geçmişin ikincil bir deformasyonundan ibaret olduğunu söylemek hiçbir zaman kolay bir iş değildir. Şimdi artık totem sisteminin psikanalizi bilhassa ilgilendiren özelliğini belirtmemiz gerekiyor. Bu sistemin geçerli olduğu hemen her yerde onun şu yasayı içermekte olduğunu görüyoruz. Tek ve aynı bir totem grubunun üyeleri aralarında cinsel ilişkide bulunamaz ve dolayısıyla birbirleriyle evlenemezler. Totem sisteminin ayrılmaz parçası olan egzogami yasasıdır bu. En sıkı şekilde uyulan bu yasak hayli dikkate değer bir şeydir. Totemin mahiyeti ve özellikleri hakkında bildiklerimizle herhangi bir mantıksal ilişkisi bulunmayan bir yasaktır bu ve nasıl olup da totemizme girebilmiş olduğu anlaşılmamaktadır. Onun için bazı yazarların egzogaminin başlangıçta totemizm ile hiçbir mantıksal bağlılığı bulunmadığını ve bunun ancak daha sonra evlilikle ilgili bazı kısıtlamalar koymak zorunluluğu anlaşıldığı zaman ona eklendiğini kabul ettiklerini görmek bizi şaşırtmıyor. Her neyse, egzogami ile totemizm arasındaki bağ ister derin olsun ister olmasın böyle bir bağ vardır ve de görünüşe göre çok kuvvetlidir. Şimdi bu yasağın anlamını bazı gözlemlerle anlamaya çalışalım. A. Bu yasağın çiğnenmesi diğer totem yasaklarının, örneğin totem hayvanının etinin yenmesi, çiğnenmesinde olduğu gibi suçlunun adeta otomatik bir şekilde cezalandırılmasına yol açmamasına rağmen yine de sanki bütün kolektiviteyi tehdit eden bir tehlikeyi ya da onun üzerine çökecek bir günahı bertaraf etmek söz konusuymuş gibi bütün kabile tarafından intikamla cezalandırılır. Fraser'den yaptığımız aşağıdaki alıntı, bizim görüşümüze göre de ahlaka aykırılığı itiraz götürmez olan bu gibi yasak çiğnenmelerini ilkel insanların nasıl bir şiddetle karşıladıklarını gösteriyor. Avustralya'da yasaklı bir klandan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunmanın cezası daima ölümdür. Kadın ister aynı yerli gruptan olsun, ister başka bir kabileden olup bir savaş sırasında tutsak edilmiş bulunsun fark etmez. Kadını karısıymış gibi kullanan suçlu klan erkeği klandaşları tarafından takip edilir ve öldürülür. Kadın da aynı akıbeti paylaşır. Ancak ikisinden birinin bir süre için takipten kurtulabildiği bazı hallerde suçun unutulması mümkündür. Yeni Güney Wales'te Tata Tihi kabilesinde söz konusu olayın cereyan ettiği nadir hallerde erkek öldürülür. Kadınsa ölünceye ya da o hale gelinceye kadar mızrak darbeleriyle delik deşik edilir. Kadının erkek gibi hemen öldürülmemesinin nedeni suçu zor altında işlemiş olmasıdır. Gelip geçici aşklarda bile klan yasaklarına harfi harfine uyulur, çünkü bu yasakların her türlü çiğnenişi çok iğrenç bir şey sayılır ve ölümle cezalandırılır. Havit. Dipnot 1. Ancak bu yasak Kangurugil olan babanın deve kuşugil olan kızlarıyla ensest ilişkilerde bulunmasına engel değildir. Totemin baba tarafından geçmesi halinde baba ve çocuklar kangurugil olacaklardır. Baba kızlarıyla ensest ilişkilerde bulunamayacak fakat oğul annesiyle bulunabilecektir. Totem yasaklarından doğan bu sonuçlar totemin ana tarafından geçişinin baba tarafından geçişinden daha eski olduğunu gösteriyor. Çünkü bu yasakların özellikle oğlun ensest ilişkilerde bulunma eğilimlerine karşı konulmuş olduğunu kabul ettirecek birçok nedenler vardır. B. Önemsiz yani çocuk doğurmakla sonuçlanmayan aşk maceralarına da aynı cezalar verildiğine bakılırsa, söz konusu yasakların pratik amaçlarla konulmuş olması pek muhtemel değildir. C. Totem soydan geldiğine ve evlenmeyle herhangi bir değişikliğe uğramadığına göre ana tarafından gelmesi halinde bu yasağın ne gibi sonuçlar doğuracağı kolayca anlaşılır. Örneğin totemi kanguru olan bir klana mensup bir erkek, totemi deve kuşu olan bir kadınla evlendiğinde, oğlan ya da kız bütün çocuklar deve kuşu gil olacaktır. Bu evlenmeden dünyaya gelen bir oğul için kendisi gibi deve kuşu gil olan anası ve kız kardeşi ile ensest ilişkilere girmek imkansız olacaktır. D. Fakat totem sisteminin bir parçası olan egzogaminin başka bazı sonuçları daha olduğunu ve sırf ana ve kız kardeş ile insesti yasaklamaktan başka amaçlar da güttüğünü anlamak için işe biraz dikkatle bakmak yeter. Egzogami erkeğe kendi grubundan olan başka herhangi bir kadınla yani hiçbir kan bağı ile bağlı olmadığı ama yine de kendisiyle kandaş sayılan bir takım kadınlarla cinsel birleşmeyi yasaklamaktadır. Uygar kavimlerde bununla kıyaslanabilecek bütün şeyleri geride bırakan bu olağanüstü yasaklamayı psikolojik bakımdan haklı gösterecek açık bir neden yoktur ilk bakışta. Yalnızca bu yasaklamada bir ata olarak totemin rolünün fazla ciddiye alındığı sanılmaktadır. Aynı totemden gelen herkes kandaştır, tek bir aile oluştururlar ve bu ailenin içinde akrabalık dereceleri pek uzak bile olsa cinsel birleşme için mutlak bir engel sayılır. Böylece bu vahşiler görünüşe göre son derece belirgin bir ensest korkusu içindedirler ve ensest ilişkilere karşı çok büyük bir duyarlılığa sahiptirler. Bu korku ve bu duyarlılık bizim iyice anlayamadığımız ve kan akrabalığının yerine totem akrabalığının geçmesine yol açan bir özelliğe bağlıdır. Bununla birlikte bu iki çeşit akrabalık arasındaki karşıtlığı abartmamak ve totemik yasaklarda gerçek ensestin ancak özel bir hal oluşturduğunu daima hatırda tutmak gerekir. Acaba nasıl olmuş da gerçek ailenin yerini totem grubu almıştır? Bu bir muammadır ve biz bu muammanın çözümünü totemin mahiyetini iyice anladığımız zaman belki elde edeceğiz. Aile bağının yerine totem bağının konulmasının, İnsestin yasaklanmasını sağlayacak tek mümkün temeli oluşturduğu düşünülebilir şüphesiz. Çünkü kişiye evlilik ilişkilerinin sınırlarını aşan belli bir miktar serbestlik verilince onun kandaşlık bağlarını çiğnediğini ve hatta artık ensest karşısında bile duraksamadığını görmek tehlikesi doğuyordu. Fakat buna itiraz olarak Avustralya yerlilerinin adetlerine göre bazı sosyal şartlarda ve törenler sırasında bir erkeğin meşru eşi sayılan kadın üzerindeki tekel hakkının tanınmadığı söylenebilir. Bir Avustralya kabilelerinin dili bu olayla ilgisi şüphe götürmeyen bir özellik gösterir. Dipnot 1. Totemli kavimlerin çoğunda olduğu gibi. Bunların akrabalık ilişkilerini göstermek için kullandıkları deyimler iki kişi arasındaki ilişkileri değil, fakat bir kişi ile bir grup arasındaki ilişkileri belirten deyimlerdir. M.L.H. Morgan'ın ifadesine göre bu deyimler tasnifçi bir sistem oluşturur. Yani bir kimse baba kelimesini yalnızca kendisini dünyaya getiren erkek için değil fakat kabilenin adetlerine göre annesiyle evlenip babası olabilecek bütün erkekler için de kullanır.